Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir önceki sohbetimizde insanların çok merak ettikleri bir konu olan alemlerin nurani varlıkları, melekler konusunu ele almış ve daima Allah'a ibadetle meşgul olan, peygamberlere salat ve selam getiren, müminler için dua ve istiğfarda bulunan, yemeyen, içmeyen, asla günah işlemeyen ve hiçbir açıdan insanoğlu ile kıyaslanması mümkün olmayan melekler hakkında genel bilgiler sunmuştuk sizlere. Bugün ise biz Müslümanlar için iman esaslarından birisi olan meleklere iman konusunu anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. İfade ettiğimiz gibi meleklere inanmak iman esaslarından birisidir. Meleklere inanmamak dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkar anlamına gelir. Çünkü peygamberlere vahiy, melek Cebrail aleyhisselam tarafından getirilmiştir. Hatırlarsanız, 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde Resulullah'a oku diye hitap eden ve ona Alak suresinin ilk 5 ayetini getiren vahiy meleği Cebrail aleyhisselam idi. Ve böylece 23 yıl sürecek vahiy süreci başlamış oluyordu. Yüce Allah insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaracak mesajlarını iletmesi için vahiy meleği Cebrail'i görevlendirmiş, onu insanlar arasından seçtiği bir kuluna göndermişti. İşte o kul son elçi, son peygamber, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem idi. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı insanlığı hidayete çağırmak üzere son peygamber olarak seçmişti. 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde gerçekleşen ilk vahiyden sonra Allah Teala artık kimi zaman doğrudan, kimi zaman perde arkasından bir sesle, kimi zaman da vahiy meleğiyle ona seslenecek, değişik yollarla vahyini peygamberine iletecekti. Rabbim o gün vahyedilmeye başlanan Kur'an'ın ve vahyin muhatabı son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden, sünnetinden son nefesimize kadar mahrum etmesin bizleri inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, meleklere iman etmenin dini şuurumuz ve gündelik hayatımızda çok önemli yansımaları söz konusudur. Çünkü Kâf suresi 18. ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere insan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Biz kuşkusuz bir şekilde inanırız ki insanoğlu ölünceye dek kiramen katibin denilen meleklerin yaptıkları bu kayıt sürmektedir, sürecektir. Böyle olunca da melek inancı ile müminler söz ve davranışlarının her an kayıt altına alındığı şuurunu kazanır ve Allah'ın muradına ve rızasına uygun bir hayat sürmeye gayret ederler. Biz yine inanırız ki Fussilet suresi 31. ayet-i kerimede bildirildiği üzere melekler müminlerin dostları ve yardımcılarıdır. İnsanlara doğru yolu gösterir, daima dua ederler melekler bizler için. Allah'ın bildirmesiyle haberdar olduğumuz bu nurani varlıkların hakkımızdaki olumlu tesirlerinin devamını istiyorsak eğer, imanımızı Allah'ın emrettiği salih amellerle desteklemeli ve Allah'ın rahmetinden de umudumuzu asla kesmemeliyiz. Çünkü Allah'ın rahmetinden umudunu ancak inanmayan kimseler keser. Çünkü ayet-i kerimede la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz buyurulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalardan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün İnsan Suresi 1-13. ayet-i kerimeleri okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, sözlük anlamı itibariyle elçi, haberci anlamına gelen melek kelimesi, Allah Teala ile insan arasında yer alan ve onun verdiği görevleri yerine getiren varlıkları ifade eder. İnsanoğlu her zaman ve her dönemde kendilerine dokunacak iyilik ve kötülükte meleklerin etkin olduğuna inanmış, onlardan yardım dilemiştir. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta melekler için maalesef iyi ve kötü şeklinde bir ayrım söz konusudur. Özellikle ifade etmek isteriz ki İslam inancında meleklerin insanlara kötülük etmesi asla söz konusu değildir. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Allah ile insanlar arasında elçilik yapan ve insanı koruyan melekler ateşten yaratılmışlardır. Peygamber Efendimizin beyanına göre ise melekler ateşten değil nurdan yaratılmışlardır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yani topraktan yaratılmıştır buyurmaktadır. Yahudi inancında kimi zaman erkek olarak yorumlanan ve yemek yedikleri bildirilen melekler, Hristiyan inancında ise mahiyeti tam olarak açıklanmamakla birlikte bedenlerinin olduğu fikri mevcuttur. İslam güneşinin doğduğu toplumun mensupları olan Mekkeli müşrikler de insanların İlahlarla doğrudan irtibat kurmaya ehil olmadıklarını düşünmekte, bu nedenle kendilerini onlara yakınlaştıracak bir takım varlıklara tapınmaktaydılar. O günün toplumunda meleklerin dişi olduğu anlayışı yaygın olup, onları Allah'ın kızları olarak tanımlıyorlardı. Allah Teala insanlık için bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'de cahiliye toplumunun melekler hakkındaki bütün bu tasavvurlarını ortaya koyarak bunların yanlışlıklarını bildirmiştir. İyi bilin ki halis, katıksız din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. İfadeleriyle ayet-i kerimede putlara tapan, Allah'ı bırakıp meleklere, insanlara ve cinlere tapınanların durumlarını açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim, İslam nuru geldiği halde bu inancını sürdürenlerin ahiretteki halini ise şöyle tasvir etmektedir. O gün Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getirir ve taptıklarına der ki, siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar, seni eksikliklerden tenzih ederiz ya Rabbi. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yakışmaz derler. İşte Furkan suresi 17 ve 18. ayetleri bunu bildirir bize. Yani kıyamet gününde insanların Allah'tan başka taptıkları, aracı gördükleri ve manevi anlamda yardımlarını diledikleri varlıklar karşı çıkacaklardır onlara öncelikle. Allah'tan başka şeylere tapındıkları için. Furkan suresi 18. ayetten anlaşıldığı üzere tapındıkları şeyler bile kendilerine tapanlara karşı çıkarak Allah Teala'ya seni eksikliklerden uzak tutarız ya Rabbi. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz, yakışmaz diyecekler ve kendilerinin yardımını dileyenlerin sözlerini ve kendilerini reddedeceklerdir. Bir başka ayet-i kerimede sorusunu doğrudan tapınılan meleklere yönelteceğini buyurmakta Mevlamız. Meleklere hitaben, bunlar mı size ibadet ediyorlardı diye sorulduğunda melekler sonsuz bir saygıyla Allah Teala'ya aynı cevabı verecekler. Seni eksikliklerden uzak tutarız ya Rabbi. Onlar değil, sensin bizim dostumuz. Sebe suresi 40 ve 41. ayet-i kerimelerden öğreniyoruz bunları. Necim suresi 27 ve 28. ayetlerinde ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimler veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yok. Allah, onlar sadece zanna uyuyorlar buyuruyor. Öyle zannediyorlar. Şüphesiz zan, zannetmek, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Meleklerin dişi olarak algılanması bu ayet-i kerimede bu şekilde beyan edilmektedir Allah Teala tarafından. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir yandan cahiliye toplumundaki asılsız inançları bertaraf ederken, bir yandan da meleklerin niceliği ve görevleri hakkında bilgiler vererek iman edenlerin zihninde sağlıklı bir melek inancı oluşturmayı hedeflemektedir. Çünkü meleklere iman, İslam inancının temel esaslarından biridir. Gözde görülmeyen meleklerin varlığına iman, Allah'a samimiyetle bağlanan müminlerin en temel özelliklerinden olan gayba imanın bir göstergesidir. Ve melekleri reddetmek bir anlamda melek aracılığıyla gelen vahyi, meleğin vahiy getirdiği peygamberi ve bu vahyin sahibini yani Allah Teala'yı inkar etmek demektir. Ayrıca kitaplara ve peygamberlere nazaran insan zihni ve dünyası için daha uzakta görünen bu varlıklar Allah'ın mutlak kudretiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi olan Allah, peygamber kendinden kendisine indirilene iman etti. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhimin Rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri. Ayetiyle iman esaslarını bildirirken meleklere imanı kendisine imanın hemen ardından zikretmiş. Âmene Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi. Allah'a inanırlar, meleklere inanırlar. Allah Teala meleklere imanı Allah'a imanın hemen arkasından zikretmekte. Daha pek çok ayet-i kerimede de bu sıralamayı esas almıştır. İman esaslarının bu şekilde sıralanmasında ilahi alemden beşeri aleme geçişi gösteren mantıksal bir düzen söz konusudur. Allah Teala önce kendi zatını zikretmekte, sonra melekleri, melekler vasıtasıyla vahyedilen kitapları, kitapların gönderildiği peygamberleri zikretmektedir. Dolayısıyla İslam dininde meleklere iman, Allah'a imandan sonra dinin temel iman esaslarından ikincisi kabul edilmiştir. Ali İmran suresi 18. ayetinde Allah'ın varlığının şahitleri olarak tanıtılan meleklerin varlığını reddedenlerin Nisa 136. ayet ile derin bir sapıklığa düşmüş olacağı beyan buyurulmakta. Ayrıca yine Bakara suresi 98. ayetinde de meleklere düşman olmanın Allah'a düşmanlığa sebep olacağı bildirilmektedir. Men kâne aduvvel lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibrile ve mikâle fe innallâhe aduvvul lil kâfirîn. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Değerli dinleyicilerimiz, konunun detayı içerisinde yukarıda anlattıklarımızla karıştırılmaması, yanlış anlaşılmaya vesile olunmaması açısından bir kez daha ifade etmek isteriz ki İslam inancına göre melekler duyularla algılanamayan, farklı suretlere girebilen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekleri bizler göremesek de peygamberler asıl suretleriyle görmüşlerdir. Melekler yaratılma sırası itibariyle insandan önce yaratılmışlardır. İnsandan önce yaratılan meleklerin maddi varlıklar gibi cinsiyet sahibi olma, yeme içme gibi özellikleri söz konusu değildir. Ayet ve hadislerde bazı meleklerin çok güçlü ve heybetli oldukları haber verilmiş. Ayrıca ellerinden ve kanatlarından bahsedilmiştir. Ancak mahiyeti tam olarak bilinmediğinden İslam alimleri tarafından söz konusu meleklerin elleri ve kanatların mecazi anlaşılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiş. Günümüzde olduğu gibi meleklerin insanlara veya kuşlara benzer şekilde tasavvur edilmesi uygun görülmemiştir. İslam dininde melekler Allah'a mutlak temsiliyetin sembolüdür. Onlar Allah'a kayıtsız şartsız itaat eden, onun emrinden asla çıkmayan sadık varlıklardır. Sadece Allah'ın emriyle iş görürler. Ona asla karşı gelmezler. Gelmesini sabırsızlıkla bekleyen Allah Resulüne Cebrail'in söylediği üzere melekler yalnızca Allah'ın izniyle hareket ederler. Onun bildirdiğinden başka bir şey bilmez. Allah'ın bildirdiğinden, Allah'ın kendilerine öğrettiğinden başka şey bilmezler. Ve ona huşu içerisinde ibadet ederler. Araf suresi 206. ayetinde bildirildiği üzere şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etme hususunda kibirlenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnızca ona secde ederler. Melekler bütün bu özelliklerinden dolayı yukarıda zikredilen diğer bazı inançların aksine İslam dininde iyiliği, teslimiyeti ve masumiyeti, temizliği ifade ederler. Melekler dünyada olup biten her şeyin planlandığı, Allah'ın belirlediği, kaderin uygulamaya konulduğu, emirlerin verildiği melekut aleminin görevlileridir. Sayılarını ve görevlerini tam olarak yalnızca Allah Teala'nın bildiği meleklerin farklı dereceleri olduğu bildirilmiş Bunların bir kısmının hakkında ayet ve hadislerde, yani Peygamber Efendimiz tarafından bilgi verilmiştir. Allah Teala peygamberlerine vahiy iletmekle görevlendirdiği Cebrail, rızık ve rahmet meleği Mikail, ölüm meleği Azrail ve kıyametin kopmasının habercisi olarak sura üfleyecek olan İsrafil, işte bu dört büyük melek, meleklerin büyükleri olarak bildirilmiştir. Ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde. Bunların dışında Allah'a yakın olduğu kaydedilen mukarrabun melekler, arşı taşıyan melekler, insanların günlük hayatını takip eden kiramen katibin, yani şerefli katipler diye isimlendirilen, insanların iyi ve kötü amellerini kaydetmekle sorumlu melekler, kulların dünyadaki hallerini devamlı takip eden ve onları gözetleyen melekler ve hafaza melekleri olarak bilinen insanları korumakla görevli meleklerin olduğu haber verilmiştir. Ayrıca insanları kabirde karşılayacak olan Münker ve Nekir isimleri, sorgu melekleri, cennet ve cehennemin bekçiliğini yapan melekler ve azap melekleri olan zebanilerden de bahsedilmiştir Kur'an'da. Değerli dinleyicilerimiz, melek konusu söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden birisi ölüm meleği Azrail aleyhisselamdır. Bu insanın sonsuz yaşama arzusu, dünyaya olan tamahının bir sonucu olsa gerek. Bakara suresinin 96. ayetinde insanın bu yönüne işaret edilirken, mümkün olsa insanoğlunun bin yıl ömür verilmesini isteyeceği bildirilmekte. Oysa bu hayat sonlu, insanoğlunun ömrü sınırlı. Bize göre er ya da geç, sadece Allah Teala'nın bildiği bir zamanda veda edeceğiz bu dünyaya. Her şey Allah Teala'nın takdirindedir. Azrail Aleyhisselam'ın görevi sadece sayılarını bilemediğimiz bütün melekler gibi sadece Allah'ın emrini yerine getirmekten ibarettir. Dilerseniz şimdi kıssadan hisse kabilinden olmak üzere adeta darb-ı mesel olmuş, dinin konuşulduğu neredeyse her ortamda Azrail Aleyhisselam'dan kurtulmak isteyen bir adamla ilgili anlatılan hikayemizi dinleyelim. Kıssadan hissemizden sonra da konumuzu anlatmaya kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü kıssadan hissemizde ülkemizde Hazreti Süleyman'la ilgili olarak yıllardır anlatılan bir hikayeyi nakletmek istiyoruz sizlere. Anlatılır ki Hazreti Süleyman'ın hüküm sürdüğü devirlerde bir adam koşa koşa gelerek Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkar. Benzi sapsarı, korkudan tir tir titrer bir halde Süleyman aleyhisselamdan kendisine yardım etmesini ister. Hazreti Süleyman adama "Ne oldu? Seni bu kadar korkutan şey nedir?" diye sorunca adam nefes nefese "Rüyamda ölüm meleği Azrail aleyhisselam bana öyle bir baktı ki ödüm koptu" der. Hazreti Süleyman "Peki benden isteğin nedir?" diye sorar adama. Adamcağız "Ey yüce peygamber, senin hükmün rüzgara geçer. Emret de beni Hindistan'a götürsün. Belki o zaman canımı kurtarırım" der. Süleyman aleyhisselam rüzgara adamı istediği yere bırakmasını emreder. Rüzgar adamı Hindistan'ın iç taraflarında bir yerlere uçuruverir. Ertesi gün Hazreti Süleyman ölüm meleği Azrail'e "Dün bana bir adam geldi. Kendisine öfkeyle baktığınızı söyledi" diyerek bunun hikmetini sorar. Azrail Hazreti Süleyman'a "Ben ona öfkeyle değil, şaşkınlıkla baktım. Çünkü Cenab-ı Hak bana o kimsenin canını bugün Hindistan'da al diye emir buyurmuştu. Ben de o adamı burada görünce şaşırarak bu adamın burada ne işi var? Yüzlerce kanadı olsa Hindistan'a varması imkansız dedim. Onun için adama şaşkınlıkla baktım. Fakat Hindistan'a gittiğim zaman adamı orada buldum ve görevimi yerine getirdim diyerek Hazreti Süleyman'ın sorusuna cevap verir.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, kıssamızın başında da ifade ettiğimiz gibi bu sadece bir hikaye. Ancak hikmetli bir hikaye. Kıssadan hisse olarak sunduk sizlere. Bakara suresi 96. ayette bildirildiği üzere insanoğlu ölüm istemez ve mümkün olsa daha fazla yaşamak ister. Oysa bundan kurtuluş yok. Kutsal kitabımız Kur'an'da Nisa suresi 78. ayetinde Rabbimiz her nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız buyurarak ölümden kurtulmanın mümkün olmadığını bildirmektedir. Zaten dünya kurulalı bunun aksi bir örneği de söz konusu değildir. Gam değil, ölüm inanmış kimseler için bir son değil. Daha güzel bir alem için mekan değiştirmektir, öyle değil mi? Bizim yapmamız gereken bütün işlerimizi ölüm gerçeğini kabullenerek yapmak ve ona hazır olmaktır. Rabbim bize hakkımızda daha hayırlı olanı versin ve sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, ölüm meleği Azrail aleyhisselam dahil bütün melekler Allah Müslümanlar için inanılması zorunlu varlıklardır. Yukarıda kısaca değinilen özel görevlerle sorumlu olduğu bildirilen meleklerin dışında isimleri ve sayıları bilinmeyen öyle melekler vardır ki hepsi yalnızca müminlerin iyiliği için vardırlar. Müminlerin dostları ve yardımcılarıdır bütün melekler. Bunlardan bazıları Allah'ın vaadini ve rahmetini müjdeleyerek müminlere manevi anlamda destek olurken bazıları da onların bağışlanmaları için Allah'a niyaz ederler devamlı olarak. Bazıları hasta ziyaretinde bulunanlar için istiğfar edip cuma namazına gelenlere şahitlik ederken bazıları ise sahura kalkan ve sabırla oruç tutan müminler için rahmet dilerler Allah Teala'dan. Meleklerin bir kısmı namaz kılan insanlarla birlikte amin derken bir kısmı ise her gün namazlarda müminlerle beraber olurlar. Ayrıca Allah'ı zikreden ve Kur'an okuyan Müslümanları ziyaret eden, ilim meclislerinde ilim öğrenmek isteyenlere kanatlarını geren melekler, bir de savaşlarda inananların yardımına koşan melekler vardır. Ve bütün bu melekler Allah Resulü için hayır dua ederken bazı melekler de ona ümmetinin, Peygamber Efendimiz'e ümmetinin selamını ulaştırırlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz için getirilen salat ve selamların kendisine mutlaka iletileceği, salat ve selam getirdiğimizde her Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed dediğimizde Peygamber Efendimiz bu salat selamlardan haberdar edileceğini, bizden razı olacağını, şefaatini hak edeceğimizi, sevaba nail olacağımızı dileyerek, umarak, buna inanarak sık sık salat ve selam getirmeliyiz Peygamber Efendimiz'e. Çünkü onu Allah selamlamakta, melekler ona tazim eyleyip ona saygı göstermekte. Ayet-i kerimede bizim de ona salatü selam getirmemiz istenmektedir. Ahzab suresi 56. ayeti bunu bize bildirmektedir. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû. sallu aleyhi ve sellimu teslima. İşte bu ayet-i kerimede mealen muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona çokça salat selam getirin buyurmaktadır. Ona salat selam getirmek ayeti kerimeden anladığımız üzere Allah'ın emridir. Değerli dinleyicilerimiz, bütün dinlerde var olan melek inancı Müslümanlar için hem dini bir gereklilik hem de hayatımızı güzelliklerle donatan bir inançtır. Çünkü İslam inancında melekler insanın doğumundan ölümüne kadar daima onlarla beraber olan, onların iyiliği, dünya ve ahiret huzur için çabalayan, onları koruyup gözeten, Allah ile aralarındaki bir takım ilişkilerde görev alan ilkelerdir. Bu nurani varlıkların varlığına inanan kişi yalnızlıktan korkmaz. Meleklerin varlığına inanan kişi yalnızlıktan korkmaz. Bugün çağımızın en büyük açmazlarından, sıkıntılarından birisi değil midir yalnızlık? Bilir ki kimsenin olmadığı yerde kendisine Allah'tan sonra bir iyilik timsali, koruyucu melekler daimi olarak arkadaştırlar, yoldaştırlar, dosttur ve yardımcıdırlar. Herhangi bir haksız ve gereksiz ithama maruz kaldığında kişi, kimsenin kendisine inanmadığı zamanlarda ümitsizliğe asla kapılmaz. Bilir ki ona ve olup biten her şeye değerli yazıcılar, kiramen katibin melekleri şahittir. En çaresiz kaldığı durumlarda dahi kendini bırakmaz. Nurdan yaratılmış günahsız bu varlıkların yüce Rabbe kendisi için yakarışta bulunduğunu, şahitlik edeceğini düşünerek ferahlar, rahatlar. Yaptığı her iyilikte meleklerin desteğini hissederek gönlü huzurla dolar ve ölüm onu asla ürkütmez, korkutmaz. Melek inancı olan bir Müslüman niçin telaşlanıp korksun ki ölümden? Çünkü meleklerin ölüm anında onu şu sözlerle karşılayacağına inanır. Korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhira. Fussilet suresi 31. ayette bildirildiğine göre melekler, biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız derler Allah'ın inanmış kullarına. Ne büyük sevinç, ne güzel müjde, öyle değil mi? Dolayısıyla Yüce Allah'ın şerefli kulları olan meleklere Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde bildirildiği şekliyle inanmakla insan inanmış bir kul olmanın temel şartlarından birini yerine getirmenin yanı sıra dünya hayatında kendisiyle barışık, huzurlu bir yaşam sürmenin sırrına da işte böylece vermektedir. İşte meleklere imanın insana kattığı emsalsiz bir karşılıktır bu. Bu dünyada huzurdur, mutluluktur, itminana ulaşmış bir kalptir ve ahirette manevi yüce bir hazdır, ebedi kurtuluştur, ebedi bir kurtuluştur. Bunun karşılığını bize sağlayacak başka bir şey gösterilebilir mi? Bize bunu lütfettiği, bize Müslümanlığı nasip ederek Hazreti Muhammed Mustafa'ya bizleri ümmet kıldığı için ne kadar şükretsek, hamd etsek, ibadet etsek ve rızasına erebilmek için ne kadar çalışsak azdır. Şükürler olsun Rabbimiz, Yüce Allah'a. Dileğimiz, niyazımız son anımıza kadar Müslümanlar olarak yaşamak ve huzuruna inanmış bir kul olarak varabilmek. Böylece sonsuz alemde insanlara Allah'ın yüce elçileri, peygamberlerine ve meleklere ve elbette bizi yaratan, yaşatan ve başta akıl olmak üzere nice nice nimetlerle donatan Allah'a mahcup olmamaktır dileğimiz. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bize Müslüman olma nimetini lütfeden Rabbimize hamd ederiz. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulüne salat ve selam ederiz. Sözlerimin sonunda bir daha Efendimize salat ve selam ederiz. Ve bizi dinlediğiniz için sizlere de teşekkür eder. Hayırlara nail olmanız için dua ederiz. Rabbimiz duamızı kabul eyle ve bizi rızana nail olan kullarından eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dilerseniz bir ilahi arası ile soluklanalım. Sevdim seni mabuduma ilahisini dinleyelim ve ilahi aramızdan sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, yatalak olan bir kimse çocuğuna kendi yerine hac etmesini vasiyet etse ve ölse, yatalak olan bir kimse çocuğuna kendi yerine hac etmesini vasiyet etse ve ölse, hac için bıraktığı parayı kardeşler miras olarak paylaşabilirler mi, yoksa bekletilip hac görevi yerine getirilmeli mi diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin bu vasiyeti ölümünden sonra yerine getirilir. Yerine mutlak şekilde getirilmelidir. Bu amaçla ayırdığı, bıraktığı para terikeye, yani geriye bırakılan mirasa dahil edilerek mirasçılar arasında paylaşılamaz, bölüşülemez. Bu kişi kendi yerine hacca gitmesi için çocuklarından birine vekalet verse, aynı şekilde vekalet verdiği çocuk bu ibadeti baba hayatta iken yapamamışsa dahi ölümünden sonra bu iş için ayrılan parayla yerine hac görevini getirir. Kişi kendi miras payını başkasına verebilir mi diye ikinci bir sorumuz var. Bir kimse kendisine miras olarak intikal eden hakkını kısmen ya da tamamen diğer mirasçılardan birine veya bir başka yabancıya elbette hibe edebilir. Çünkü mal onundur, onun hakkıdır. Ayrıca mirasçılar karşılıklı rıza ile malı diledikleri şekilde taksim edebilirler. Maddi veya manevi herhangi bir baskı olmaksızın haklarından kısmen veya tamamen diğer mirasçılar lehine kendi istekleriyle dilerlerse feragat edebilirler. Gene mirasla ilgili bir soru var. Onu da burada cevaplamak istiyorum. Hocam, miras hemen paylaşılmalı mı yoksa belli bir süre geçmeli mi diye soruyor dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, ölenin geride bıraktığı mal ve haklardan teçhiz ve tekvin masrafları çıktıktan sonra, borçları ödendikten ve vasiyeti de yerine getirildikten sonraki bir kimse malının üçte birinden fazlasını geçmemelidir vasiyeti. Geriye kalan mal derhal mirasçılarına intikal eder. Buna göre mirasın mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi veya bölüşünceye kadar gelirlerin hak sahipleri arasında hisselerine göre taksim edilmesi gerekir. Aksi takdirde diğer hak sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olur. Çünkü hisse sahiplerinin mirasın kendi hisselerine düşen kısmında her türlü tasarrufta bulunma ve gelirini alma hakları vardır. Bu soruyu böyle cevapladıktan sonra gerçekten ilginç bir sorumuza cevap vermek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz, eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Normal şartlarda bir kabre, bir mezara yalnızca bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin, aynı kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise aynı kabre başka cenaze defnedilebilir. Bu cenazelerin karı koca veya akraba olup olmaması şart değildir, önemli de bu anlamda değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı parçalar, kemikler ve buna benzer şeyler bulunuyorsa, bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir. Ayrıca herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulmak gerekmez. Fakat uyulmak istenirse bunda bir sakınca da yoktur. Son zamanlarda çok sıkça gelen süt ısımlığıyla ilgili, bu defa süt ısımlığı nedir hocam diye bir soru var. Değerli dinleyicilerimiz, süt emme çağındaki bir çocuğun kendi annesinden başka bir kadından süt emmesi halinde bu çocukla süt emziren kadın ve bu kadının yakınları arasında meydana gelen ısımlığa süt ısımlığı, aynı annenin emzirdiği çocuklara da süt kardeş denir. Süt kardeşlik evlenme konusunda bazı istisnalar dışında kan ısımlığı ile aynı yasakları doğurur. Mesela kardeşler birbirleriyle asla evlenemedikleri gibi süt kardeşler de birbirleriyle asla evlenemezler. Zira hadis-i şerifte nesep yoluyla mahrem olan emzirmeyle de mahremdir buyurulmuştur. Konu daha iyi anlaşılsın diye şöyle ifade etmek istiyorum. İnsan öz kardeşiyle evlenemediği gibi süt kardeşiyle de evlenemez. Peki kişi kardeşinin süt kardeşiyle evlenebilir mi? Süt kardeşle evlenmek yasaklandığı için ki Nisa suresi 23. ayet-i kerimedir yasaklayan hüküm, kişi süt emdiği kadının çocuklarıyla asla evlenemez. Bu konudaki genel prensip şöyledir. Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemezse süt çocuğu da onlarla evlenemez. Ancak kişi kardeşlerinin süt kardeşleriyle evlenebilir. Çünkü aralarında nesep veya süt yönünden kardeşlik söz konusu değildir. Son bir soruya cevap vererek bugünkü programımızı bitirmek istiyorum. Gene süt kardeşliği ile ilgili. Çocuğunu emzirmek annenin görevleri arasında mıdır? Diyor. Çocuğunu bu son zamanlarda çokça konuşulan, yazılan, tartışılan konulardan birisi. Çocuğunu emzirmek annenin görevleri arasında mıdır? Değerli dinleyicilerimiz, annenin çocuğunu emzirmesi dinen bir görevdir ve fıtratın yani insanlığın, insan psikolojisinin gereği de budur. Nitekim emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Bakara suresi 233. ayet-i kerimedir. Annenin çocuğunu emzirmesinin dini açıdan da annenin bir görevi olduğuna işaret etmektedir bu ayeti kerime. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizde yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Programımızın sonunda sizleri güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim mi ilahisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yemeyenler kalırın açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.